Türk tarihinin izinde.
Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programı Neslihan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Baykal Alavant, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu üyesi, doçent doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Hocam önce hep yaptığınız gibi duyurumuzu iletelim dinleyicilerimize, kitap armağanımıza ilişkin. Telefon numaralarımızı vermeden önce hangi kitabı seçtik hocam bu hafta?
Bu hafta Türk Tarih Kurumu yayınlarından İran'da Türk Hakimiyeti Karakoyunlular Devleti başlığıyla İsmail Aka hocanın, emekli hocamız, Ege Üniversitesi'nden Profesör Doktor İsmail Aka hocanın bir kitabı var. Onu hediye ediyoruz.
Değerli dinleyicilerimiz, Güray hocamın da duyurduğu gibi sizlere kitap duruyor şimdi hocamla bizim masamızın üstünde. Çok güzel bir kitap. İyi okumalar dileyeceğiz kazanan dinleyicimize. Ne yapacaksınız? İlk önce arayan dinleyicimize göndereceğiz bu kitabı, armağan edeceğiz. Telefon numaralarımız 463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz tttürktarihi@trt.net.tr ve Twitter adresimiz ise @trt_türktarihi. Twitter adresimiz bu. Bir de kısa mesaj numaramız var, 535-472-6011. Telefon numaralarımızı bir kez daha anımsatayım sizlere. 463-34-19 ve 463-34-21. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Türk Tarihinin İzinde programında. Programımızın dinleyicileri, sürekli dinleyicilerimiz anımsayacaklar. Karahanlı Devleti'ni inceliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bu hafta da devam edeceğiz. Bu Karahanlı Devleti tarihimiz açısından çok önemli. Karahanlıların izindeyiz. Hocam geçtiğimiz programlarımızda Karahanlı Devleti konusuna başladığımızda ilk yoğun biçimde Müslümanlığa geçişin yaşandığı ilk Türk Devleti olduğunu vurguladınız. Satuk Buğra'nın Türk tarihi açısından önemli vurguladınız. Bir soru zannediyorum eksik kaldı benim size sormam gereken. Çok önemli bir gelişme var. Karahanlı Devleti ve İslamiyet'e geçiş anlamında çok kısa bir süre içerisinde 200 bin çadır, aşağı yukarı 1 milyon insan din değiştiriyor. Göktanrı dininden İslamiyet'e geçiyor. Bu başka bir insan topluluğunda görülmemiş bir olgu. Buna ilişkin kaynaklar nelerdir kardeşim?
İslam tarih kaynaklarında, özellikle umumi kaynaklar diyoruz biz buna, genel dünya tarihinden bahseden İslam tarihlerinde bu konuyla ilgili bilgiler var. İbnül Kesir başta olmak üzere dönemin Karahanlı kaynaklarında bu konuda rakam tespit edebiliyoruz. Özellikle İbnül Esir burada en başta geliyor. El-Makdisi'nin ve İbn-i Tayfur'un yine Türklerin İslamlaşmasıyla ilgili eserlerinde farklı Türk topluluklarının gruplar halinde İslam'a girişinden bahsediyor. Tabii bu rakamlarda İslam kaynaklarında geçen ortak bilgiler arasında yer alıyor. Aynı zamanda Satuk Burhan tezkiresinde de İslamlaşmanın Satuk Burhan'ın hanlığı döneminde bir resmi törenle olması anlaşılıyor. Yani tezkireden de bir destandan da bahsedebiliriz bu anlamda.
Hocam tezkireden kastımız?
Tezkire burada, tezkireyi Satık Burhan ya da Burhan Destanı diğer ismiyle ilk Müslüman Karahanlı prensi ya da şehzadesi, onun hayat hikayesi burada anlatılıyor. İslam dinini kabul edişi burada konu ediniyor. Daha üzerinde konuştuğumuz bir konuydu bu, biliyorsunuz. Özetle orada Karahanlı Devleti'nin İslamiyet'i kabulü, resmi bir kabul töreniyle olması bu olayın izah ediliyor.
Evet, Güray hocam ilk dinleyicimiz ulaştı. Evet. Almanya'dan aradı bizi değerli dinleyicimiz Sayın Bilal Usta ve bizden bu hafta kitap kazanan dinleyicimiz oldu. İran'da Türkmen Hakimiyeti alt başlık Karakoyunlular Devri. Profesör Doktor İsmail Akan'ın az önce Küre Hocamızın sizleri bizleri bilgilendirdiği gibi. Ve hocam şöyle de bir not iletti dinleyicimiz bize. Selçuklu'nun izinde programı başladığından beri dinliyormuş bizim programlarımızı. Refik Turan hocamızın çok önemli, çok değerli katkılarıyla yapımcım Neslihan Değirmencioğlu ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz bir programdı Selçuklu'nun izinde. Ve o zaman hocamız Türk Tarih Kurumu Başkanı değildi. Daha sonra Türk Tarih Kurumu Başkanlığı gibi çok önemli bir göreve geldi. Ve ayrıca hocam size çok teşekkürleri var Bilal Usta adlı dinleyicimizin. Güre hocamıza da çok teşekkür ederiz diyor. Biz de dinleyicimize bu ilgisinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kitabını da adresine göndereceğiz Sayın Bilal Usta'nın. Devam edelim hocam. Şehirleri söylediniz. Kültürel anlamda büyük bir atılım yaptığını Karahanlıların ifade ettiniz. Çok önemli kültür unsurları bulunduğunu söylediniz.
Evet.
Çevre ülkelerle ilişkilerine gireceğiz bu hafta. Devlet teşkilatına ilişkin vurgularda bulundunuz. Buyurun Güray Hocam.
Evet. Karahanlı Devleti başka isimlerle de anılan bir devlet demiştik. Bu isimlere baktığımız zaman Haniye, Hakaniye, Türkistan Hanları, Uygur Hanları, Ali Afrasiyap, Uygur Faraziyesi tabii orada Uygur Hanları ya da Uygurların devamı niteliğinde bir devlet şeklinde görüşler de var. Ali Afrasiyap kavramına baktığımız zaman da Alpertunga'nın ya da Afrasiyab'ın ailesi bu devleti kuranlardır anlamı çıkmaktadır. Türk tarihinde bu dönemde bir Al geleneği var. Bu Al geleneği nedir? Bir hanedanın, bir ailenin devlete hükmetmesi olayıdır. Orta çağda, dünyada genel olarak doğuda ve batıda böyle bir anlayış vardır. Telakki olarak siyasi yönetim anlayışı yaygın bir şekilde bir aileye dayanır. Bu aile hangi şekilde olursa olsun soylu bir aile olmak zorundadır. Ve Türklerde de ailenin asaletine, daha önce bir han ailesi olmasına, aileden bir bey ya da hanın çıkmış olmasına büyük önem veriliyordu. Ailenin kalabalık bir Türk boyundan olmasının çok da önemi olmayabiliyordu. Yani temiz bir soya, şecereye, hanlık ailesine sahip olmak bir kişinin yönetimde söz sahibi olması için birincil koşul olarak dikkatimizi çekiyor. İşte bu tür bir siyasi erk anlayışına ya da hükümdarlık telakkisine biz Al telakkisi diyoruz. Al telakkisi mesela Ali Afrasiyap, Ali Selçuk, Ali Osman. Buradaki kavram nedir? Selçuk'un ailesi, Afrasiyab'ın, Alpertunga'nın ailesi, Osman'ın ailesi, Ali Abbas, Abbas'ın ailesi yani Abbasiler, Ali Ümeyye ya da Ümeyye'nin ailesi burada. Buradaki Al kavramından biz devlete ad veren aile olma anlamını çıkarıyoruz. Yani Karahanlı Devleti Alpertunga'nın devleti adıyla da anılabilmiştir.
Bu hocam Alpertunga bir destan kahramanı.
Devlete ad veren kişidir. Ali Afrasiyap Devleti dediğimiz zaman Karahanlı Devleti'nin ikinci bir ismi burada Afrasiyap Devleti oluyor. Yani Alpertunga Devleti oluyor. Buradan hareketle şunu söyleyebiliriz. İslamiyet'ten önceki Türk kültür ve devlet yönetim anlayışında var olan bazı hususlar İslamiyet'le çelişmeyen hususlar olarak tabii ki ve İslamiyet'le meczedilmiş yani birleşmiş bir şekilde İslamiyet sonrasında da devam etmiştir. Ve Karahanlılar bunun ilk örneğidir. İlk Müslüman Türk devleti olduğu için Karahanlılar bu anlamda hem İslam telakkisini yaşatan bir devlet, benimsemiş ve yaşatmaya başlamış olan ilk devlet, hem de eski Türk kültüründe, devlet anlayışında olan unsurları İslamiyet'le birleştirip bir sentez, bir birleşme halinin ilk örneğini gösteren bir kurucu devlet, müessis devlet olarak görebiliriz. Bir değişimin, dönüşümün başladığından da bahsedebiliriz tabii bu anlamda.
Ne gibi bir, evet hocam?
Mesela Göktürkler'de hükümet, vezir vesaire hükümetle ilgili memurlara kadar varıncaya kadar pek çok kavramın Alpertunga ailesinden gelmekle birlikte Karahanlılar'da kavramsal değişikliğe uğradığını görüyoruz kurumların. Mesela Yuruş, Ayguci'dir önceye gittiğimizde Göktürklerde. Oysa Yuruş, Karahanlılarda vezirin lakabıdır. Vezire verilen isim Yuruş'tur. Ayuki, Göktürklerde hükümettir. Ama Karahanlılara geldiğimiz zaman Yuruş ve Divan hükümete karşılık gelir. Divan kavramını görürüz Karahanlılarda. Mesela divanı adil vardır, divanı âlâ vardır, divanı mezalim vardır ve çeşitli divanlar vardır.
Fars etkisi mi, İslam etkisi mi, ikisi birden mi hocam?
Bunu bir daha çok İslamlaşmayla alakalıdır ama Türkler bugünkü anlamda baktığımız zaman Sasani Devleti'nin ve bugün İran coğrafyası diyebildiğimiz coğrafyanın bulunduğu sahada İslamiyet'le karşılaşmış oldukları için yer yer Farsçadan da Sasani eski Pers dilinden de kavramların İslamiyet dolayısıyla Türkçe'ye geçtiğini görebiliriz. Yani bunun sebebi Farsların da İslamiyet'i kabul etmiş olmalarından kaynaklanır. Ayrıca Karahanlıların İslam kültür ve medeniyet telakkisi doğrultusunda bunu kabul ettiklerini söyleyebiliriz. Çünkü buradaki kavramlar baktığımız zaman tamamen İslamiyet'te de kullanılan kavramlardır. Hangisine bakarsak bakalım. Günlük hayattaki kavramlar olabilir bu. Veya devlet hayatındaki bazı siyasi kurumlar ya da kurumsal kişilikler, tüzel kişilikler ile ilgili kavramlarda hatta hükümdarların kendi isimlerine kadar bunları konuşabiliriz. Mesela Satuk Burhan İslamiyet'e giriyor. İkinci bir isim alıyor. Abdülkerim. Günümüzde İslam dinine giren herhangi bir kimsenin illaki o dine ait olan bir ismi alması beklenmez. Öyle bir şey genel olarak da çoğu zaman doğru da olmayabilir. Çünkü İslamiyet şekle değil de öze baktığından dolayı biz o dönemdeki bu telakkiyi nasıl yorumlamalıyız? Türkler önceden bu yana Orta Doğu'yla, Anadolu'yla çok alakadar bir topluluktu. Dolayısıyla bunda bir beis görmediler bu tür kelimeleri, kavramları kullanmakta. Hatta İslamiyet'e girmeden önce kullandıkları pek çok ismin aslında Anadolu'da da, Karadeniz çevresinde de, Orta Doğu'da da kullanılan isimlerle ortak olduğunu sadece söylenişte ve bizim sonradan tarihçiliğimiz olduğu için sonradan yazdıklarımızda hatalar olabildiğini söyleyebiliriz.
Hocam en güzel örnek de işte o Fransız filologun okumasıyla M-T-I diye okuyor. Daha sonra evet. Fransızcadan bize tercüme ediyoruz. Bu sefer İ'leri düşürüp Mete diye.
Yani Mete kavramı bile hala evet. Yani Bagatur Han'dan Mete'ye ne kadar kavram nasıl değişiyor yani.
Değişiyor hocam. Şimdi Karahanlı Devleti'nin iç ve dış siyaseti. Evet. İç ve dış siyaset anlayışı öncesindeki kendinden önceki Türk devletlerinde, çağdaşlarında ve sonrasındaki Türk devletleriyle karşılaştırdığınız zaman ne gibi analizler yapmak, tahlillerde bulunmak doğru olur?
Karahanlı Devleti'nin politik anlamda dış siyasetine baktığımız zaman İslamiyet'i kabul ettikten sonra İslamiyet'i yaymak üzere kılıcını kullanan bir dış siyaset perspektifi görüyoruz. Aslında iç ve dış politikadaki bu perspektifini en iyi gördüğümüz bir kaynak var. Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilig adlı eseri. Oradaki maddelere baktığımız zaman bir devletten neler beklenir? Bir hükümdardan kısaca neler bekleniyorsa onlar beklenir. Şöyle izah ediyor Kutadgu Bilig. Diyor ki, dünya tektir, yeryüzü birdir, bütündür, parçalanamaz. Yani yeryüzünü bütün ve parçalanamaz olarak tanımlıyor. Bu birdir, dünyada bir tek devlet olmalıdır diyor bu kapsamda. İki, hükümdarlık tektir. Dünyada tek kişi hükümdar olur, tek devlet olur diyor. Yani Türk devlet telakkisinde cihan ya da dünya devleti olma anlayışını burada gösteriyor bu ifadeler. Üçüncü olarak ne diyor? Üçüncü olarak da insan odaklı bir devlet olmalıdır. Yani Karahanlı Devleti insan odaklı. İnsan nerede varsa orada var olan bir devlettir ve insanların nerede yaşadığı bellidir. Yeryüzünün her yerinde insan yaşadığına göre bütün o insanlara hükmetmek o devletin görevidir diyor. O devlet aynı zamanda o bütün insanların da temsilcisi olan bir hakimiyete sahip olmalı veya düzene sahip olmalıdır.
Yani diyor. İnsanlığın bir düzene ihtiyacı var diyor.
Evet. Yani insanlığın bir bütün olduğunu, parçalanamaz olduğunu, sorumluluğunun aynı olduğunu, insanların başının bir olduğunu, devletinin bir olduğunu, yeryüzünün bir olduğunu, insanların da bir olarak algılanması, kabul edilmesi gerektiğini söylüyor. Yani Kutadgu birlikteki anlayış baktığımız zaman ideal devlet tanımlamasına çok uymaktadır ve Kutadgu Birliği'nin sunulduğu Karahanlı Hakan'ı da tam anlamıyla böyle birisidir. Yani ideal devlet adamı kişiliğini gösteren, cömert, adil, halkını koruyan, refahını gözeten, halkının refahını gözeten, adaletle muamele eden, kanun ve nizam koymuş olan, adaleti gözetecek şekilde kanunu düzenlemiş olan bir hükümdardan bahsediliyor. Bütün bunları yerine getirmiş olan hükümdar ve onun temsil ettiği devlet halktan da bazı şeyler bekler deniliyor. Bunlar nelerdir? Halk vergisini verecektir. Askerlik görevini, yani asayişle ilgili, güvenlikle ilgili konularda devletinin ya da hükümdarının düşman kabul ettiğini düşman kabul edecek, dost kabul ettiğini dost kabul edecek, görevini de güvenlik anlamında hainlik yapmadan yerine getirecektir. Hocam, bunun gibi görevler yüklenmiş halka da, yani halk görevini yapan devlete itaatle yükümlü kabul edilmiş.
Hocam, Fransa'dan dinleyicimizin sorusu var. 16 yaşımda buraya geldim demiş değerli dinleyicimiz. Şimdi 60 yaşındayım. Anadolu adının nereden geldiği ile ilgili bir rivayet var ve ben bunu merak ediyorum. Doğru olup olmadığını hocamızdan öğrenmek istiyorum. Eski zamanlarda bir manga asker geçerken yaşlı bir nene askerlerin mataralarını doldurmak istemiş. Askerler de dolu olduğunu seslenerek söylemişler. Anadolu, ana dolu demişler. Meğer önceki evde nine onların mataralarını doldurmuş, onları aç susuz bırakmamış, adı buradan geliyor diye anlatılıyor demiş. Değerli dinleyicimiz soruyor Güray hocamıza, hocam bu doğru mudur diyor.
Tabii bu özellikle şunu ifade edelim. Anadolu kavramı Latin dillerinde, eski uygarlıklarda da, Anadolu'daki uygarlıklarda özellikle geçen bir kavram olduğu için Anadolu kelimesinin günümüzde bizim Türkçemizde kullanıldığı haliyle harfleri aynı değil, söyleniş aynı değil. Farklı bir kavram tabii ki ama yüklemiş olduğumuz anlam Türkçedir. Biz buna bir anlam yüklüyoruz. Yani şöyle diyelim, bir kelimeyi Arapçadan alırken biz yeni bir anlam yükleyerek onun yeni bir anlamla dünyamızda, Türkçemizde, dilimizde, hayatımızda var olmasını sağlıyoruz. Aynı şekilde coğrafya adlarında pek çok müdahalemiz olmuştur. Dağ isimleri, şehir isimleri, hatta Anadolu kelimesi, Türkiye kelimesi de aslında baktığımız zaman Türklere ait olan ülke demektir. 12. yüzyılda Anadolu'ya Türkiye kavramını Avrupalılar verdi. Avrupalılar verdi diye biz bu ismi kullanmayacak mıyız? Kullanacağız. Ya da Anadolu kavramı kimin malıdır? Baktığımız zaman birçok medeniyet kullanmış. Onlar, o eski medeniyetler bu kavramı kullandı diye biz Türkçemizde yeniden yorumlamayacak mıyız? Evet, yorumlamışız ve demişiz ki dinleyicimiz çok güzel ifade etmiş. Kendi edebiyatımızda bir anlam yüklemişiz. Annelerin çocuklarına Anadolu kavramının anlatışları nasıl olabilir? Orada bir ana kavramı var. İşte dolmak fiili var, dolu kavramı var. Bir bileşik isim söz konusu. Edebiyat dünyamızda böyle bir yorum var. Bizim halkımızda kabul ediyor. Ana vatan kavramı, Anadolu kavramı, örtüşen kavramlar. Ana kavramı bizim öz Türkçe bir kavramımız.
Hocam, çok da yakışıyor. Evet, söylediğiniz gibi bir de seslerini de değiştiriyoruz. Çünkü tabii, Anatolia adıyla.
Tabii, Anatolia ile. Evet. Yani ta Hititlerden bu yana çok şeyler değişti. Farklı dillerde farklı anlamlar yüklendi bu kelimeye. Mesela Bizans döneminde Heraklius'un kurmuş olduğu Anatolikon Domestikos'u ya da teması büyük bir eyalet adıydı. Anatolikon bir eyaletin resmi adıydı. Buradaki Anatolikon teması anlam olarak bugünkü Türkçedeki kavramla hiçbir alaka taşımaz.
Değerli dinleyicilerimiz, devam edeceğiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Türk Tarihi'nin izindesiniz.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90312 463 34 21 ve 90312 463 34 19.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla Karahanlı'nın izindeyiz. Hocam İslam'a geçtikten sonra Ahmet Yesevi ismi var. Bu çok önemli bir isim. Karahanlıların bilim, kültüre yaklaşımı, günlük yaşamları ve tabii ki Ahmet Yesevi konusuna girelim istiyorum.
Evet, Ahmet Yesevi Türkistan'da, Türkistan şehrinde, bugünkü Kazakistan sınırları içerisinde, eski ismiyle Akşehir'de doğmuş. Burada eğitimini görmüş, ilk eğitimini Arslan Baba'dan almış. Daha sonra Hoca Yusuf Hemedani'den dersler almış ve çok iyi yetişmiştir. Bu arada Arapça, Türkçe, Farsça bir eğitim, yani dil eğitimi de aldığını görüyoruz. İslam ilimlerinde ve diğer dil eğitiminde güçlü bir temel eğitimden sonra onun kendi öğrendiklerini öğretecek bir görev ile yine bulunduğu yerlerde, yani Buhara başta olmak üzere Kazakistan sınırları içerisindeki bazı şehirlerde görev yaptığını görüyoruz ki bugün Kazakistan'da Yesi şehri onun ismini aldığı şehirdir. Eski ismiyle Türkistan'dır buranın diğer ismi. Tabii Ahmet Yesevi'nin Hikmetli Sözlerinden oluşan Divan-ı Hikmet adlı bir eseri var. Orada biz o dönemin temel kültür anlayışı, İslam dinini kabul eden Türklerin hangi şekilde, hangi saiklerle, hangi sebeplerle nasıl kabul ettiğini, nasıl inandığını gösteriyor bu Divan-ı Hikmet adlı eser. Elimizde de bir nüshası var. Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin yayınlamış olduğu bir nüshadır bu. Burada da biz divanın orijinal tıpkı basım ve çevirilerini görüyoruz.
Güray Hocam bana gösteriyor değerli dinleyicilerimiz. Tabii. Yazık ki siz göremiyorsunuz. Evet hocam buyurun.
Tabii buradan birkaç şeyi dinleyicilerimizle de paylaşabiliriz. Ahmet Yesevi'nin derdi burada Karahanlılar döneminde Türklerin doğru bir şekilde İslamiyet'i öğrenmeleri ile ilgilidir. Yani birinci ağızdan Türkçe bilmeyen insanlara Türkçe hitap ederek ayetlerin, hadislerin tercümesini söylemiştir. Diyor ki Ahmet Yesevi, gafillere dünya lazım, akıllılara ahiret lazım, vaizlere minber lazım, bana sadece sen lazımsın. Burada Yunus Emre'nin Anadolu'da kullandığı dilin aynısını görüyoruz. Bana seni gerek ifadesinin aynısını görüyoruz. Burada şunu demek istiyoruz. Anadolu'daki Müslüman Türklerin varlığı, Ahmet Yesevi'deki Karahanlılar dönemindeki İslamiyet telakkisiyle, anlayışıyla örtüşmektedir. Bunun gibi pek çok şeyi görebiliyoruz.
Hocam bu İslamiyet anlayışına ilişkin, çok kısa da olsa Yesevi'nin İslamiyet yorumuna ilişkin neler söyleyebilirsiniz?
Yesevi akılcı ya da bizim bugünkü anlamda rasyonel dediğimiz bir mantıkla da düşünüyor. Baktığımız zaman kendisi bir manevi aşık, öyle diyeyim, İslam aşığı veyahut da İslam dininin sufilik ekolinden gelen bir aşık kimliğiyle konuşmakla birlikte insanlara gerçekten duygu ve gönül anlamında hitap ediyor. Ancak akılla ilgili söylediklerine baktığımız zaman ilim, akıl, bilgi ile ilgili çok sayıda hikmetli sözleri var. Buradaki anlam, Divan-ı Hikmet'teki anlam, hikmet kavramıyla ilgilidir zaten. Hikmet kavramının açıklamasını yapmamız gerekiyor. İşte sorunuz bununla ilgili.
Buyurunuz hocam.
Ahmet Yesevi kendisi insanın yeryüzünde her türlü tedbiri almaktan ve yaptıklarından sorumlu olduğunu düşünüyor. Ve İslamiyet'in özünde de bu vardır zaten. Yani mesela duvar yıkılıyorsa, üzerinize gelen bir duvar, altından kaçmanız icap eder. Çünkü kaçmazsanız, yani ben Allah'a tevekkül ettim derseniz duvar yıkılır ve ölürsünüz. Yani tabii kurallar, tabiat kuralları, fizik kanunları, matematiksel kurallar neyse, fen bilimlerindeki hangi kurallar neyse, bunların hepsine uygun hareket etmek, yaşamak gerekir. İslamiyet bunu emretmektedir, diyor. Yine onun sözlerinde biz insanın aklının bir sınır olduğunu, sınıra sahip olduğunu ve bu sınırın ötesiyle ilgili şeylerin inanç olduğunu yani gaybe inanç hususunu da açıklıyor ve her zaman da bu gayb hususu olacaktır diyor.
Hocam peki Asr-ı Saadet'ten sonra gelişen İslam yorumları farklılıkları Ahmet Yesevi'yi etkilemiş midir? Bu farklılıklardan, bu farklı yaklaşımlardan birine tabi midir? Yoksa kendisine has, kendisine özgü bir yorum mudur Ahmet Yesevi'nin?
Ahmet Yesevi'nin yorumu aslında Kur'an-ı Kerim'deki, hadislerdeki husus neyse yorumu odur. Yani aynısını söylüyor aslında. Türkçesini söylüyor onun. Yani Divan-ı Hikmet'i açıp baktığınız zaman içerisindeki bu hikmetli sözlerin karşılığında ya ayet vardır ya hadis vardır. Yani ya Kur'an-ı Kerim vardır ya da Hazreti Peygamber'in sözleri vardır. Bir başka şeyi hemen ifade edelim. Selçuklu Devleti'nin 1066 yılında Bağdat merkezinde olmak üzere kurmuş olduğu Nizamiye medreselerinden ders almış olan Yusuf Hemedani'nin öğrencisidir Ahmet Yesevi. Ve 12. yüzyılda yaşadığı için nizami medreselerinin en güçlü olduğu, en yaygın olduğu bir çağda bu okuldan yetişmiş olan bir hocadan ders almıştır. Dolayısıyla Ahmet Yesevi'de Yusuf Hemedani, Gazali ve hatta daha önceye gidecek olursak Ebu Hanife öğrencilerinin etkisini görürüz.
İmam-ı Azam'ın yani.
Tabii İmam-ı Azam Ebu Hanife etkilerini görürüz. Çünkü onun öğrencileri bu okullarda dersler vermişlerdir. Örneğin Doğu Karahanlıları ile Batı Karahanlıların eğitim sisteminde, medreselerdeki derslerin müfredatına baktığımız zaman biz Semerkant'taki bir medresenin vakfiyesinden şunları görüyoruz. Ebu Hanife öğrencilerine ait olan bir medrese olduğundan bahsediliyor ve orada ders veren öğretim üyelerinin, müderrislerin yani Ebu Hanife mezhebinden olması şart koşuluyor. Dolayısıyla Karahanlı dönemine ait bir okulda böyle bir şeyin Ebu Hanife mezhebine ait bir müderrisin İslam diniyle ilgili dersleri vermiş olması Türklerin çoğunlukla Ebu Hanife dinine mensup bir ameli mezhepten, fıkhi mezhepten olmalarının sebebini de gösteriyor. Tabii Türkler zaman içerisinde Selçuklu döneminde çok farklı, çok geniş coğrafyalara yayıldılar Osmanlı döneminde de. Farklı mezheplerden, fıkhi mezhep diyoruz biz buna, yorumlara sahip Türkler oldu mezhep olarak. Ama çoğunlukla Ebu Hanife mezhebinden olmalarının sebebi Karahanlılar döneminde Ahmet Yesevi'nin de ve öğrencilerinin de yani hocalarının ve öğrencilerinin de etkisiyle ki Anadolu'daki öğrencilerinden bahsedecek olursak Yunus Emre, Tapduk Emre, Mevlana, Hacı Bektaşi Veli bütün bunlar eserlerinde Ahmet Yesevi ile bir şekilde irtibatlandırılacak pek çok bilgiye, belgeye sahibiz. Onun etkisiyle Anadolu'daki İslamiyet'i de yerleştirmişlerdir. Anadolu'nun fethinden sonra da etkili olmuş bir kişilik Ahmet Yesevi. Bu açıdan Karahanlılar Türkiye tarihi açısından da, kültür tarihimiz açısından da çok önemli bir kişilik.
Hocam yavaş yavaş programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bir 5-6 dakika kadar zamanımız var. Bir toparlamayla 4. programımız çünkü Güray Hocam Karahanlılar üzerine. Bir özet yapalım istiyorum, bir toparlama yapalım. Devlet hangi tarihlerde kuruldu, hangi aşamalardan geçti? Çevreleriyle, komşularıyla ilişkileri, genel anlamda hocam devlet yapısı, az önce vurguladığınız halka yaklaşımı, dünyaya yaklaşımını özetlediniz. Buyurunuz Güray Hocam.
Evet, Karahanlılar Devleti 9. yüzyılda resmi kuruluş olarak da Bilge Kül Kadırhan tarafından 840 tarihinde ilan edilmiştir bağımsızlığı.
Hocam Uygurların devamı sayabilir miyiz?
Tam olarak da Uygurların kurulduğu bir coğrafyada Balasagun şehri başkent olmak üzere Uygurların yıkılmasıyla birlikte kurulmuşlardır. Karluk, Yağma ve Çiğil boylarının Uygurları yıkması üzerine Yağma boyu beyi tarafından kurulmuştur. Bilge Kül Kadırhan da böyle bir kimsedir. Daha sonra Oğulcak Kadırhan Bazır Arslan zamanlarında devlet sahasını Uygurların hakim olduğu saha başta olmak üzere bugünkü Doğu Türkistan dahil Batı ve Doğu Türkistan'da varlığını sürdürmeye devam etti. 950'lerden itibaren biz tamamen İslamiyet'e girmiş bir devlet görüyoruz. Satık Burhan zamanında da hızlı bir şekilde İslamiyet'in Türkler arasında yayılmasının öncüsü oldular. 1040 1042 yılında ikiye ayrıldığını görüyoruz devletin. Doğu ve Batı Karahanlılar olmak üzere.
Ayrımın nedeni neydi hocam?
Bu tabii ki bu dönemde yaşanan iç tartışmalar, yani aile içerisindeki büyük hanın tanınması meselesi aslında 1020'li yıllardan itibaren büyük bir sorundu. 1019, 1020, 1021, 1024, 25, 1035 bu yıllar 1042 yılına kadar yaklaşık 25 yıl Karahanlılarda sürekli bir iç savaş tam bahsedebiliriz. Bu iç savaşın neticesinde devlet kesin olarak 1042 yılında ikiye ayrıldı. Aslında 8'e ayrıldı. Şöyle söylüyoruz biz bunu. Karahanlı Devleti'nde ikili teşkilat vardı. Devlet doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılıyordu. O ikiye ayrılan kanatlar da kendi içinde ikiye ayrılıyordu. Dolayısıyla biz 8'e kadar, hatta daha fazla parçaya kadar ayrılmış bir devlet yapısını 1042'den sonra görüyoruz.
Hocam verdiğiniz tarih de çok ilginç. Çok büyük bir Türk devleti kuruluyor 1040'ta.
840'ta kuruluyor.
1040'da, hayır hocam, yani Selçuklu'dan bahsediyorum. Evet, 1040'ta, evet. Ve 1042'de sizin söylediğiniz gibi bir ayrışma yaşanıyor bir başka Türk devletinde.
Evet, Selçuklu Devleti'nin kuruluşu da ilginç olan bir konuya temas ettiniz. Tam da İran bölgesinde, İran coğrafyasında Horasan şehirlerine hakim olmaya başlayan, Nişabur merkezinde kurulan bir Selçuklu Devleti'nden bahsediyoruz o tarihler itibariyle. Bu tarihlerde Tuğrul ve Çağrı Beylerin yapmış olduğu Dandanakan Savaşı sonrasında Nişabur merkezinde bağımsızlığını ilan etmelerinden bahsediyoruz.
Tam evet. O esnada da hocam Karahanlılar bölünüyorlar.
Evet.
Daha sonra göre hocam.
Karahanlıların öncelikle batı kolu, daha sonra da doğu kolu Selçuklulara bağlılığını arz etmiştir. Sultan Sancar zamanında 1120 yıllarında tamamen vergi vermişlerdi ve yönetim anlamında da hem doğu hem batı Karahanlıları Selçuklu'ya tabiydiler. Sancar'ın Oğuz isyanı sırasında tahttan düşmesinden sonra Karahatayların güdümüne girdiler ya da yönetimine girdiler. Ve yıkılıncaya kadar da büyük oranda Karahatay etkisinde kaldılar. Kısmen onlar üzerinde 1186'dan itibaren de Harizmşah Muhammed'in etkisini görüyoruz. Nitekim biz Batı Karahanlılarının Harizmşah Muhammed tarafından Doğu Karahanlıların da yine Karahatay saldırısıyla yok edildiğini ya da ortadan kaldırıldığını görüyoruz. Bazen iç kavgaların ya da tartışmaların, iç taht mücadelelerinin de devletin yıkılışında bu dönemde de pay sahibi olduğunu söyleyebiliriz. Tabii Büyük Selçuklu Devleti'nin ortadan çekilmesi, Sancar gibi büyük bir sultanın kafese konulması, tutsak olması ve ortadan çekilmesi Karahanlı Devleti'nin de savunmasız kalmasında önemli bir sebeptir. Bu dönemlerde Sancar himaye ediyordu. Akrabasıydı, yeğenleriydi Karahanlı Devleti'nin başındakiler. Ancak biz diyebiliriz ki 1157 yılı aslında Selçuklu Sultanı'nın ölmesiyle beraber Büyük Sancar'ın Karahanlıların da büyük oranda tutsaklığının devam etmesi ve kalıcı hale gelmesi anlamına gelir. Devletin son hanı da 1212 yılında Fergana Hanı, Doğu Karahanlı Hanı, Batı Karahanlı Hanı, bütün kolları bu dönemde sona ermiştir. Aileler de ya başka ülkelere giderek göç etmek zorunda, sığınmak zorunda kalmışlardır veya tamamen idam edilerek ortadan kaldırılmışlardır.
Hocam burada belki de bir başka programımızda Karahatayların izinde gezmemiz gerekiyor gibi geliyor bana sanki.
Karahatay Devleti'ni Türk devletleri arasında
sayabilir miyiz, sayamaz mıyız?
Yani çok hocam? Fazla saymıyoruz. Aslında yani Hıtay Devleti ya da Karahıtay Devleti'nin tarihi konusunda çok da sağlıklı araştırmalar yapılmadı. Ayrıca üzerinde konuşulabilecek olaylar var. Pek çok tarih eseri bahsediyor, seyahatler bahsediyor. Konuşulabilir. Tabii bir program çıkar oradan. Ancak çok çalışılması gereken, bugüne kadar da çok dikkatle üzerinde durulmamış bir konu. Müslüman bir devlet değil. Türk tarihi ve kültüründe çok büyük izler bırakmamıştır. Yıkıcı bir etkisi vardır. Orta Asya Türk tarihlerinde Orta Asya Türkleri tarafından da pek hoş bilinmeyen bir hatıra bırakmışlardır. O bakımdan yıkıcı tarih unsurlarını çok fazla anlatmak iyi olmuyor. Ben tarih ilminden fayda nedir diye düşünecek olursak ders almaktır diye düşünüyorum. Kötüyü ders alacak kadar anmak lazım. İyiyi daha çok anlatmak lazım ki örnek olsun diye.
Değerli dinleyicilerimiz, böylece bugün programımızın sonuna geldik. 4 haftadır Karahanlı'nın izindeydik. Güray hocamızla birlikte, az önce yıktık hocam devleti. Son noktayı koyduk. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Tarım Terbiye Kurulu Üyesi Doçent Doktor Güray Kırpık hocamıza teşekkür ediyoruz. Hocam ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık.
Ben teşekkür ederim Sedat Bey.
Haftaya Türk tarihinin bir başka bölümünün izinde olacağız sevgili dinleyicilerimiz. Şimdilik hoşça kalınız diyoruz.
Türk tarihinin izinde.